Kitap adı İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri Ünite 7 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde İnsan Haklarının Korunması 2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile öngörülen koruma sistemi yazar Dr. Atilla Nalbant, editörler Profesör Dr. Ayşe Işıl Karakaş, yardımcı doçent Dr. İlker Gökhan Şen. Amaçlarımız: bu üniteyi tamamladıktan sonra Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin öngördüğü koruma sisteminin tarihçesini açıklayabilecek, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmenin öngördüğü koruma sisteminin dayandığı temel ilkeleri tanımlayabilecek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni anlatabilecek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çalışma sistemini özetleyebilecek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargılama usulünü betimleyebilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar kavramlar: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, filtraj sistemi, İç hukuk yollarını tüketmek, 6 ay kuralı, mahkemenin konu yönünden yetkisi, mahkemenin yer yönünden yetkisi, mahkemenin zaman yönünden yetkisi, önemli zarar kavramı, mağdur, açıkça temelsiz başvuru, temiz merciye olmama ilkesi, yerindenlik ilkesi, yerleşik içtihat içindekiler, giriş, mahkemenin tarihçisi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin öngördüğü koruma sisteminin dayandığı temel ilkeler, mahkemenin yapısı, mahkeme nasıl çalışır, mahkemenin önündeki usul, mahkemenin iş yükü ve geleceği konu anlatımı başlıyor. Giriş: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Mahkeme, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1959 yılında kurulmuştur. Günümüzde yetki alanı Reykjavik'ten Kuzey Atlantik'e, Rusya'nın Pasifik Okyanusu sahillerinden Portekiz'e uzanan büyük bir coğrafyada 800 milyondan fazla kişinin yaşadığı 47 devlet açısından insan haklarının ulusal üstü korunması için temel kurum niteliğindedir. Yetki çevresi sadece Avrupa bölgesi olsa da, kurulduğu tarihten bu yana diğer bölgesel insan hakları koruma sistemlerine de örnek oluşturmuştur. Çağımızda insan haklarının korunması sistemleri bakımından en güçlü, en etkin ve en tanınan mahkeme niteliğindedir. Bu nedenle birçok gözlemci mahkemeyi Avrupa'nın vicdanı olarak kabul etmektedir. Temel amacı, iki dünya savaşı yaşayan Avrupa coğrafyasında yeniden savaşların ortaya çıkmasını önleyecek bir insan hakları merkezde hukuki koruma sistemi yaratmaktır. Bu çerçevede, sözleşmenin başlangıcında insan haklarının evrensel niteliği vurgulanmış ve dünyada barış ve adaletin temelinin bir yandan gerçekten demokratik bir siyasal rejimin varlığına, diğer yandan da insan hakları konusunda ortak bir anlayış ve ortaklaşa saygı esasının geliştirilmesine bağlı olduğunun altı çizilmiştir. Bu ünitede, kısaca mahkemenin tarihçesini, mahkeme ile kurulmuş olan Avrupa İnsan Hakları Koruma Sistemi'nin dayandığı temel ilkeleri, mahkemenin yapısını, mahkemenin çalışma düzenlerini, mahkemenin önündeki yargılama usulünü, mahkemenin kararlarının genel çizgilerini inceleyeceğiz. Ayrıca mahkemenin günümüzde karşı karşıya olduğu sorunlara da kısaca göz atacağız. Mahkemenin tarihçesi 2. Dünya Savaşı Avrupa'yı ve çevresini kasıp kavuran ve insanlık tarihinin en kanlı savaşlarından birisidir. Savaş sonrasında yeniden benzer savaşların yaşanmaması için önce İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Bu bildirgeyi Avrupa coğrafyasında Avrupa devletlerinin demokrasi ve insan hakları temelinde işbirliğini geliştirmek için bir sistem kurma süreci izlemiştir. 5 Mayıs 1949'da Londra'da Avrupa Konseyi'nin kuruluşunu öngören statü 10 devlet tarafından imzalanmıştır. Bu devletler Fransa, İtalya, Belçika, İrlanda, Hollanda, Birleşik Krallık, Norveç, İsveç, Danimarka ve Lüksemburg'dur. Türkiye bu statüyü 9 Ağustos 1949'da imzalamıştır. Bu statü insan hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesini Avrupa Konseyi'nin amaçlarından birisi olarak tanımlamıştır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ise 4 Kasım 1950'de Roma'da Avrupa Konseyi'ne üye devletler tarafından imzalanmış ve 3 Eylül 1953 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin ilk metninde yaşama hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı, kölelik ve zorunlu çalışma yasağı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, adil yargılanma hakkı, kanunsuz ceza olmaz ilkesi, özel ve aile yaşamına saygı hakkı, din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü, toplanma ve dernek kurma özgürlüğü, evlilik hakkı, etkili başvuru hakkı ve ayrımcılık yasağı düzenlenmişti. Ancak daha sonra 14 adet sözleşmeye ek protokollerle bu haklara yeni haklar eklenmiş ve mahkeme önündeki yargılama usulünün etkileşmesi için yeni düzenlemeler kabul edilmiştir. Mahkeme koruma sisteminin geçirdiği en önemli değişikliklerden birisi sözleşmeye ek 11 no'lu protokolle 1 Kasım 1998'de hayata geçirilen değişikliktir. O tarihe kadar sözleşmenin koruma mekanizması 3 organ tarafından işletiliyordu. Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ya da o zamanki adlandırma ile Divan ve Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, mahkeme önüne davalar gelmeden önce bir tür filtraj görevi görüyordu ve davaların önemli bir bölümü bu organ tarafından inceleniyordu. 1 Kasım 1998 tarihinde bu organ ile mahkemenin birleşmesi sağlandı ve tek mahkeme sistemine geçildi. Başka bir anlatımla, artık bütün başvuruları inceleme yetkisi doğrudan mahkemeye tanındı. 1998 yılında mahkemenin geçirdiği bu köklü reformun temel amacı, insan haklarını koruma sisteminin etkililiğini arttırmak idi. Bu reform gerçekten de bu sistemin daha etkili işlemesini sağlamıştır. Ancak bu yeni sistem başarısının kurbanı olmuş ve her yıl artan çok ciddi bir iş yüküyle karşı karşıya kalmıştır. özellikle Doğu Avrupa devletlerinin sözleşmenin koruma sistemine dahil olması ile birlikte bu iş yükü daha da artmıştır. Günümüzde mahkeme, bu artan iş yükünü, yeni çalışma yöntemleri kabul ederek ve devletlerin insan hakları korumasında rolünü kuvvetlendirerek aşmaya çalışmaktadır. İnternet http://www.ecr.co.uk/avrupa-insan-hakları-sözleşmenin öngördüğü koruma sisteminin dayandığı temel ilkeler mahkemenin özgürlükleri koruma sisteminin temelinde ilk olarak birey eksenli temel hakları korumak amacı bulunur. İkinci olarak bu sistemin etkili işleyebilmesinde bireysel başvuru hakkı esaslı bir yer tutar. Üçüncü olarak ise bu sistem yerindenlik, subsidiarite ilkesine dayanır. Sözleşmede güvence altına alınan haklar sadece birinci kuşak haklar olarak da nitelendirilen temel haklardır. Başka bir anlatımla, bu haklar her kişi için, yaşadığı siyasal rejim ne olursa olsun vazgeçilmeyecek nitelikte temel haklardır. Her ne kadar ekonomik haklar gibi kişinin yaşam koşullarının düzenlemesine ilişkin konularla ilgili olarak da mahkeme kararlar kabul etse de, temel olarak korunan haklar kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardır. Mahkemenin özgürlükleri koruma sisteminin dayandığı ikinci temel ilke bireysel başvuru hakkının etkili kullanılabilmesidir. Sözleşmenin kurmuş olduğu sistem, bireysel başvuru hakkının sağlıklı işlemesine bağlıdır. Her ne kadar sözleşme, devlet başvurusu adı altında bir veya birden çok devletin bir başka devlet aleyhine başvuru yapmasına imkan verse de, mahkemenin incelediği başvuruların ağırlıklı kısmını kişilerin doğrudan mahkemeye yaptığı başvurular oluşturmaktadır. Sözleşmenin 34. maddesine göre, sözleşme veya protokollerinde tanınan haklarının yüksek sözleşmeci taraflardan biri tarafından ihlal edilmesinden dolayı mağdur olduğunu öne süren her gerçek kişi, hükümet dışı kuruluş veya kişi grupları mahkemeye başvurabilir. Nitekim devletler bireysel başvuru hakkının etkin bir şekilde kullanılmasına hiçbir surette engel olmamayı taahhüt ederler. 34. maddenin ikinci cümlesi, bireysel başvuru hakkına verilen önem, Avrupa Konseyi'ne üye 800 milyondan fazla kişiye doğrudan ve herhangi bir ulusal makama başvurmadan mahkemeye başvurma hakkı tanındığı anlamına gelmemektedir. Kişilerin mahkeme önünde bireysel başvuru hakkı kullanabilmeleri için önce ulusal makamlara ve özellikle yargı yerlerine başvurmaları gerekmektedir. Adis'in 35. maddesinin 1. fıkrasına göre, mahkemeye ancak uluslararası hukukun genel olarak kabul edilen ilkeleri uyarınca iç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra ve iç hukuktaki kesin karar tarihinden itibaren 6 aylık bir süre içinde başvurulabilir. O halde, mahkemenin özgürlükleri koruma sisteminin dayandığı üçüncü ilke yerindenlik ya da subsidiarite adı verilen ilkedir. Bu ilkeye göre, sözleşmenin uygulanmasını sağlamak. Öncelikle ve özellikle sözleşmeye taraf devletlerin görevidir. Bu ilke gereğince, taraf devletler, insan hakları sorunlarını saptamak ve çözüm bulmak bakımından mahkemeye göre daha avantajlıdır. Soruna en yakın birinin sorunu çözmekle yetkili olması anlamına da gelen yerindenlik ilkesi gereğince mahkeme, sadece devletlerin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde devreye girer. Strasbourg denetimini harekete geçiren şey, esas itibarıyla bir sözleşmeci devletin egemenlik alanında bulunan bir bireyin veya tüzel kişinin mahkemeye yaptığı bir bireysel başvurudur. Bu çerçevede mahkeme resen kendiliğinden hareket edemez. Mahkeme, bireysel ya da devletler arası başvurular yoluyla sözleşmenin ihlal edildiğine dair iddiaları incelemeye yetkilidir. Mahkemenin yerindenlik ilkesi gereğince ikinci bir yargı yeri olmasının diğer sonucu, sözleşmenin 6. maddesi bakımından mahkemenin ulusal yargı yeri kararlarını denetleyen bir süper yetkili temiz merci gibi hareket edememesi anlamına gelmektedir. Nitekim sözleşmenin 19. maddesine göre, mahkemenin görevi taraf devletlerin sözleşmeden doğan yükümlülüklerine saygıyı sağlamaktır. Sıra sizde bir mahkemenin koruma sisteminin dayandığı 3 temel ilke nedir? Sıra sizde bir yanıt. Bu 3 temel ilke şudur. 1. Bireysel temel haklar korunmaktadır. 2. Bireysel başvuru ilkesinin sistemin temelidir. Yerindenlik ilkesi. Mahkemenin yapısı. Mahkeme sözleşmeye taraf devletlerin sayısına eşit sayıda yargıçtan oluşur. Mahkemede halihazırda 47 yargıç görev yapmaktadır. Yargıçlar, her taraf devletin sunacağı 3 kişilik aday listesinden Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından 9 yıllık bir süre için seçilirler. Tekrar seçilmeleri mümkün değildir. Her ne kadar bir devlet adına seçilmiş olsalar da yargıçlar, o devleti temsil etmezler ve mahkemeye kendi adlarına katılırlar. Yargıçlar tamamen bağımsız olup, bağımsızlık ve tarafsızlık ödevleriyle bağdaşmayan hiçbir görev üstlenemezler. Her ülkenin yargıcı ilki olarak o ülke ile ilgili bütün davaların görüşülmesine katılır. Ulusal yargıcın kendi ülkesi ile ilgili davalara katılmasının temel nedeni, o ülke hukuk sistemi hakkında uzmanlığının olmasıdır. Bunun istisnası, mahkemenin açıkça kabul edilemez nitelikte olan davaların incelenmesi için öngördüğü tek yargıç düzeninde aldığı kararlardır. Bu kararlar, mahkeme tarafından atanan tek yargıç tarafından alınır ve bu yargıç o ülke tarafından seçilen yargıç olamaz. Ayrıca istisnai durumlarda, yargıçlar yerleşik içtihatla ilgili davaların görüldüğü 3 yargıçtan oluşan bir komiteye katılma yönünde davet alabilirler. Buna karşılık ulusal yargıçlar, 7 yargıçtan oluşan dairede veya 17 yargıçtan oluşan büyük dairede görülen, seçildikleri ülkeye karşı davalara her zaman katılırlar. Mahkeme yargısal görevlerini yerine getirirken, idari ve hukuki konularda destekte bulunan birim yazı işleri müdürlüğü adı verilir. Bu birim hukukçulardan, çevirmenlerden, idari ve teknik personelden oluşur. Mahkemede yargıçlar yenilenirken, yazı işleri müdürlüğü mahkemenin kalıcı kurumudur. Yazı işleri müdürlüğü, mahkemenin düzenli işlemesini sağlar. Yazı işleri müdürlüğünde çalışan hukukçuların büyük çoğunluğu sürekli statüde olan ve geldiği devletlerle herhangi bir idari ilişkisi bulunmayan tecrübeli hukukçulardır. Temel görevleri, başından sonuna kadar başvuruları mahkeme önüne sunulabilmeleri için gerekli çalışmaları yapmaktır. Bu hukukçuların mahkeme önündeki müzakerelerde oy hakkı yoktur. Mahkemenin giderleri Avrupa Konseyi tarafından karşılanır. Mahkemenin bütçesi, üye ülkelerin nüfuslarının ve gayri safi milli hasılalarının hesaba katılmasıyla hazırlanan barelere göre belirlenen katılım paylarıyla finanse edilen Avrupa Konseyi bütçesinin bir bölümünü oluşturur. Mahkeme nasıl çalışır? Mahkeme temel olarak 4 farklı düzende ya da yapıda formatyon çalışır. Mahkemenin çalışma düzeni mahkemenin kaç yargıçla karar verdiği ile ilgilidir. Eğer mahkeme tek yargıçla karar veriyor ise, buna tek yargıç düzeni, 3 yargıç ile toplanıp karar alıyorsa, buna komite, 7 yargıçla müzakere edip karar alıyorsa buna daire düzeni denir. Nihayet mahkemenin 17 yargıcının toplanıp karar aldığı düzene büyük daire adı verilir. Bir başvurunun hangi düzende görüleceği, o davanın geldiği zaman yapılan ilk inceleme sırasında saptanır. Mahkemenin hangi düzene bağlı olarak karar vereceği önemli ölçüde sunulan başvurunun niteliğine bağlıdır. Bu çerçevede tek yargıç düzeni, mahkemenin filtraj görevi gören sistemidir. Buna karşılık yerleşik içtihat başvuruları adı verilen, daha önce karara bağlanmış bir hukuki sorunlarla ilgili başvurular komite tarafından ya da yerleşik başvurular sistemi tarafından incelenir. Diğer davalar ise daire ve büyük daire tarafından görülür. Mahkeme önüne getirilen davaların görülmesinde ya da başka bir ifadeyle şikayetlerin incelenmesinde iki ana aşama vardır. Kabul edilebilirlik ve esas aşamaları. Başvuruyu çeşitli safhalar takip eder. Kabul edilebilirlik hakkında yapılan inceleme, Türk hukukundaki usul incelemesine benzer. Mahkeme, başvuru konusunun esasını incelemeden, kabul edilebilirlik koşullarını taşıyıp taşımadığını incelediği karara kabul edilebilirlik kararı denir. Mahkeme, eğer bir başvurunun kabul edilebilirlik koşullarını doldurduğu sonucuna varırsa, bu durumda başvurunun esası hakkında inceleme yapar. Bu incelemenin yapıldığı ve esas hakkında bir hükme varıldığı karara esas hakkında karar denir. Mahkemenin çalışma düzenlerini daha yakından tanıyalım. filtraj sistemi ya da tek yargıç düzeni mahkeme içtihadı açısından açıkça kabul edilemez nitelikte olduğu değerlendirilen başvurular tek yargıçlı düzen tarafından görülür. Tek yargıç düzeni, baştan kabul edilemezliği belli olduğu durumlarda, başvuruyu kabul edilemez ilan eder. Bu kararlara itiraz edilemez. Tek yargıçlı düzen, mahkemenin başvuruları elediği bir filtraj sistemidir. Her ülke için bir veya birkaç tek yargıç mahkeme başkanı tarafından belirli bir süreyle atanır. Bu yargıçlar dairelerdeki olağan yargılama görevlerine devam ederler. Her tek yargıç, ilgili ülke için yine mahkeme başkanı tarafından atanan bir raportörle çalışır. Raportörlük 14 no'lu protokolün getirdiği bir yeniliktir ve bu protokolün yürürlüğe girdiği 1 Haziran 2010 tarihinden bu yana görev yapmaktadırlar. Raportörler mahkeme yazın işlerinde çalışan hukukçular arasından atanır ve tek yargıç düzeninde yargıçlara yardımcı olmakla görevlidirler. Başvuruların kabul edilebilir bulunmaları için bazı şartları yerine getirmek zorundadırlar. Aksi takdirde mahkeme, şikayetleri incelemeden bu başvuruları kabul edilemez bulacaktır. Bu kabul edilemezlik şartları iki grupta incelenebilir. Usule ilişkin kabul edilemezlik şartları ve esasa ilişkin kabul edilemezlik şartları. Usule ilişkin kabul edilemezlik şartları A. Başvuru konusu sözleşmede güvence altına alınan bir hakla ilgili olmalıdır. Mahkeme ancak sözleşme ve ek protokollerinde yer alan hakların ihlaline ilişkin şikayetleri inceleyebilir. Buna mahkemenin konu bakımından retione materiae yetkisi denir. Bir şikayetin sözleşme ile konu bakımından bağdaşabilir olması için başvurucu tarafından dayanılan hak, yürürlüğe girmiş olan sözleşme ve protokollerle korunmuş olmalıdır. O halde, bir başvurucu, eğer mahkemeye bir başvuru yapmak istiyorsa, öncelikle sözleşmede güvence altına alınan bir ya da birden çok hakkı ileri sürmelidir. Mahkeme, bunun dışındaki hakların ihlali iddiasını inceleyemez. Örnek olarak bir kişi boşanamadığı için mahkemeye başvuramaz. Çünkü sözleşme boşanma hakkını güvence altına almamaktadır. Ayrıca sürücü belgesi alma hakkıyla eksi Almanya, kendi kaderini tayin hakkıyla eksi Hollanda ve yabancı ülke vatandaşlarının sözleşmeci bir devlete girme ve oturma hakkıyla Penafi Salgado, İspanya ilgili başvurular kabul edilebilir değildir. Çünkü bu haklar, sözleşme tarafından güvence altına alınan hak ve özgürlükler arasında yer alan haklar değildir. Nitekim sözleşmenin 6. maddesinde tanınan adil yargılanma hakkından yararlanmak için başvuran kişi aleyhine bir suç isnadının olması ya da başvuru konusunun medeni hukuka ilişkin bir uyuşmazlıkla ilgili olması gerekir. B. İhlali yaptığı iddia edilen devlet sözleşmeye taraf olmalıdır. Kişi bakımından retione personae bağdaşabilirlik İddia edilen sözleşme ihlalinin bir taraf devlet tarafından işlenmiş olmasını veya bir şekilde taraf devlete yüklenebilmesini gerektir. O halde sadece sözleşmeye taraf olan bir devlete ya da devletlere karşı başvuru yapılabilir. Başka herhangi bir devlete ya da bir kişiye karşı başvuru yapılamayacağı da açıktır. Başka bir anlatımla, başvuru sözleşmeye taraf 47 devletten birisine yönelik olmalıdır. Mahkemeye ancak bu devletlerden birine ait bir kamu otoritesinin parlamento, idare, mahkeme ve benzeri sorumluluk alanına giren işlemlerinden dolayı şikayette bulunabilirsiniz. Mahkeme özel kişi veya kuruluşlara karşı yapılan şikayetlere bakmaz. Örnek olarak İran, Kanada, ABD gibi sözleşmeye taraf olmayan ülkelere ya da kişilere, derneklere, şirketlere, belediye gibi kamu kurumlarına karşı başvuru yapılamaz. C. Başvuru konusu yapılan ihlal mahkemenin yargı yetkisi tanındıktan sonra meydana gelmiş olmalıdır. Mahkeme, bir devletin sözleşmeyi onayladığı ve mahkemenin yargı yetkisini kabul ettiği tarihten önce meydana gelmiş olaylara ilişkin şikayetleri inceleyemez. Uluslararası hukukun genel kuralları, antlaşmaların geriye yürümezlik ilkesi gereğince sözleşme hükümleri, bir sözleşmeci devlet bakımından sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sona ermiş bir eylem veya bir olay veya bir durum, o devleti bağlamaz. O halde zaman bakımından yetki, retione temporis, sadece davalı devlet tarafından sözleşmenin veya protokollerin onaylanmasından sonraki dönemi kapsar. Ancak mahkemenin zaman bakımından yetkisi, iddia edilen müdahaleyi oluşturan olaylarla ilgili olarak belirlenmelidir. Bu nedenle, her olayda müdahalenin tam zamanını tespit etmek önemlidir. Mahkeme bu tespiti yaparken hem başvurucunun şikayet ettiği olayları ve hem de ihlal edildiği iddia edilen sözleşme hakkının kapsamını dikkate alır. Bu nedenle mahkeme sözleşmenin yürürlüğe girmesinden önce başlayan ama bu tarihten sonra devam eden ihlalin söz konusu olduğu durumlarda, zaman bakımından yetkilerinin genişletilmesini kabul etmiştir. Aynı şekilde, örneğin bir ölüm olayı sözleşmenin o ülke bakımından yürürlüğe girdiği tarihten önce olsa da, bu ölümü soruşturma yükümlülüğü mahkemenin yargı yetkisi tanındıktan sonra da ileri sürülebilir. Dikkat Türkiye! Mahkemenin yargı yetkisini 28 Ocak 1987 tarihinden sonra meydana gelen olaylarla ilgili olarak tanımıştır. D. Başvuruya konu edilen ihlal davalı devletin yargı yetkisi alanında meydana gelmiş olmalıdır. Yer bakımından retinoloji, bağdaşabilirlik, iddia edilen sözleşme ihlalinin davalı devletin yargı yetkisi alanında veya davalı devlet tarafından etkili bir şekilde kontrol edilen topraklarda meydana gelmiş olmasını gerektirir. E. Başvurucu, sözleşmenin ihlalinin şahsen ve doğrudan mağduru olmalıdır. Sözleşmenin 34. maddesine göre, mahkemeye sadece sözleşmenin ihlali nedeniyle kendilerini mağdur kabul eden başvurucular şikayette bulunabilir. İddia konusu bir sözleşme ihlalini gidermek, öncelikle ulusal makamlara düşen bir görevdir. Bu nedenle, bir başvurucunun ihlal mağduru olduğunu iddia edip edemeyeceği meselesi, mahkeme önündeki yargılamanın bütün aşamalarında konu edilebilecek bir meseledir. Mağdur kavramı, davada menfaat veya dava ehliyeti kuralları gibi ulusal hukuktaki kurallara bakılmaksızın, bağımsız bir şekilde yorumlanır. Mağdur kavramının yorumu, günümüz toplumların koşulları ışığında değişime tabi olup, bu kavram aşırı biçimcilikten uzak bir şekilde uygulanmaktadır. Eğer bir eylem veya ihmal, başvurucuyu doğrudan etkilemiş ise, o kişi bu ihlalin doğrudan mağduru sayılır. Ancak mahkeme, kendisine sunulan olayın içinde bulunduğu koşullara dayanarak, potansiyel mağdurların, yani o eylem veya işlemden doğrudan etkilenmese de etkilenme ihtimali olan kişilerin de başvurularını, potansiyel mağdur sıfatıyla kabul edebilmektedir. Örnek olarak Open Door ve Dublin Will Woman İrlanda davasında hamile kadınlara kürtaj hakkında bilgi verilmesini kısıtlayan tedbirler söz konusu olduğunda mahkeme potansiyel mağdur kavramını kabul etmiştir. Ayrıca mahkeme, başvurucu ile doğrudan mağdur arasında şahsi ve özel bir bağ bulunması halinde, dolaylı mağdur kabul edilen başvurucunun yaptığı bireysel başvuruyu da kabul edebilir. Örnek olarak yaşama hakkı ihlal edilen bir kişinin yakınları dolaylı mağdur olarak kabul edilir. F. Başvurucu önemli bir zarara uğramış olmalıdır. Bu yeni kabul edilebilirlik kriteri, 1 Haziran 2010 tarihinde yürürlüğe giren 14. protokolle sözleşmenin 35. maddesindeki kriterlere eklenmiştir. Önemli zarar terimi, mahkemenin içtihatlarının gelişimi suretiyle yerleşen objektif kriterlerle yorumlanması gereken bir terimdir. Bu terim salt hukuki açıdan bir hakkın ihlali nedeni gerçek olursa olsun, uluslararası bir mahkeme tarafından incelenmeyi gerektirecek asgari bir ağırlık düzeyine ulaşmış olması gerektiği düşüncesine dayanmaktadır. Kriterin ifade tarzı, başvurucunun daha önce ulusal düzeyde katlandığı zararı göz önünde tutmaktadır. Mahkemenin iş yükünün giderek artması karşısında bu kriterin uygulamaya geçirilmesinin gerekli olduğu düşünülmüştür. Bu kriter mahkemeye esastan incelenmeyi gerektiren davalara yoğunlaşabilmesine yardım edebilecek ek bir araç sağlamaktadır. Bir başka deyişle bu kriter mahkemeye, yargıçların küçük davalara bakmamaları gerektiği şeklindeki ilke gereğince, küçük gördüğü davaları reddetme imkanı vermektedir. Bu kritere dayanarak mahkeme, başvurucunun önemli bir zarara uğramadığı bir bireysel başvuruyu kabul edilemez bulabilir. Dikkate alınacak faktörlerden biri, başvurucunun ileri sürdüğü maddi kaybının miktarıdır. Vasil Cihenko, Rusya davasında başvurucu, yetkililerin kendisine ödemelerine hükmedilmiş olan 12 avroyu ödememelerinden şikayetçi olmuştur. Mahkeme bu başvuru zararın ağırlığına dikkate alarak reddetmiştir. Ancak başvurunun konusu ne kadar önemsiz veya parasal değer bakımından küçük olursa olsun, insan haklarına saygı ilkesinin başvurunun esastan incelenmesini gerektirmesi halinde mahkeme bu başvuruyu kabul edilemez bulmayabilir. Ayrıca bir ulusal makam tarafından gereği gibi incelenmemiş bir olay, bu yeni kritere göre reddedilemez. O halde, sözleşmede veya protokollerde tanımlanan insan haklarına saygı ilkesi başvurunun esastan incelenmesini gerektiriyorsa, başvuru kabul edilemez bulunmayacaktır. G. İç hukuk yolları tüketilmiş olmalıdır. Mahkemeye tüm olağan iç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra başvurabilir. Hakkının ihlal edildiğini öne süren kişi, önce ilgili ülkedeki başvurabileceği en yüksek derecedeki yargı organına kadar davasının görülmesini sağlamalıdır. Böylece, devlete iddia edilen hak ihlalini ulusal düzeyde telafi edebilme imkanı verilmiş olacaktır. Başvurucular olayların geçtiği tarihte sadece, hem teoride hem de pratikte mevcut olan ve kendilerinin doğrudan başvurabilecekleri iç hukuk yollarını tüketmek zorundadırlar. Bir başka deyişle başvurucular, erişilebilir olan, başvurucuların şikayetlerine bir çözüm sağlayabilecek olan ve makul ölçüde bir başarı şansı sunan iç hukuk yollarını tüketmek zorundadırlar. Ayrıca ulusal yargı organları önünde yapılan başvurularda, ulusal mevzuatın öngördüğü usule ve özellikle de süreye ilişkin kurallara uygun hareket edilmiş olması gerekmektedir. Eğer söz gelimi, temyiz dilekçesi, başvuru süresi kaçtığı veya yanlış iç hukuk mahkemesine başvurdu yapıldığı ya da usulüne uygun başvuru yapılmadığı için reddedildi ise, mahkeme o başvuruyu inceleyemeyecektir. Bununla birlikte, bir mahkeme kararından, özellikle bir mahkumiyetten şikayetçi bir başvurucu, olağan kanun yollarını kullandıktan sonra muhakemenin iadesi gibi olağanüstü kanun yollarına başvurması gerekmez. Ayrıca, af talebinde bulunmuş olmak ya da yargı dışı çözüm yolu aramak da gerekli değildir. Bu çerçevede parlamentoya, devlet başkanına, hükümete, bakanlıklara veya kamu denetmenlerine ombudsman sunulan dilekçeler kullanılması şart iç hukuk yolu niteliğinde sayılmaz. Uluslararası hukukun genellikle tanınmış kurallarına göre başvurucu mevcut hukuk yollarını tüketme yükümlülüğünden muaf tutmayı gerektiren özel koşullar bulunabilir. Sözleşmeye aykırı eylemlerin tekrarından ve bu eylemlere kamu makamlarının resmen hoşgörü göstermelerinden oluşan bir idari pratiğin bulunduğu gösterilmiş ise ve bu pratik yargılamayı yararsız ve etkisiz kılacak nitelikte ise, iç hukuk yollarını tüketme kuralı uygulanmaz. Dikkat kişilere! 23 Eylül 2012 tarihinden sonra kesinleşmiş kararlara karşı sözleşmede güvence altına alınan haklar ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapma imkanı tanınmıştır. İlki olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapmadan önce Anayasa Mahkemesi'ne başvurmak gereklidir. H. Başvuru iç hukuktaki son karardan itibaren 6 ay içinde yapılmalıdır. Mahkemeye, bu davaya ilişkin verilmiş olan son karardan itibaren, ki bu genellikle yetkili en yüksek derecedeki ulusal mahkemenin kararıdır, 6 ay içinde başvurulmalıdır. Bu süre, muhakemenin iadesi, affı veya herhangi bir başka kuruma yapılan yargı dışı çözüm talebinin reddedildiği tarihten itibaren değil, ulusal yargı usulünün olağan akışında nihai yargı kararının başvurucuya veya avukatına tebliğinden itibaren işlemeye başlar. 6 aylık süre kuralının amacı, hukuk güvenliğini güçlendirmek, sözleşme bakımından meselelerin ortaya çıktığı olayların makul bir süre içinde incelenmesini sağlamak ve yetkililer ile ilgili diğer kişileri uzun sürecek bir belirsizliğe karşı korumaktır. Bu kural ayrıca, kişilere bir başvuruda bulunup bulunmamayı düşünmeleri ve eğer başvuruda bulunacaklarsa ileri sürecekleri şikayetler ve iddialar konusunda karar vermeleri için yeterli zaman sağlar. 6 aylık süre, iç hukuk yollarının tüketilmesi sürecinde verilen nihai karardan başlar. Başvurucu normal şartlarda etkili ve yeterli olabilecek iç hukuk yollarını kullanmış olmalıdır. O halde, 6 ay kuralının değerlendirilmesinde sadece olağan ve etkili hukuk yolları dikkate alınabilir. Bir başvurucu şikayeti için etkili bir çözüm sağlama imkanı bulunmayan organlara veya mercilere başvurularda bulunmak suretiyle, kısıtlı olan süreyi uzatamaz. Bu nedenle, kullanılması kamu görevlilerinin takdirine bağlı olan ve bu nedenle başvurucu tarafından doğrudan erişilebilir olmayan iç hukuk yollarının tüketilmiş olması dikkate alınmaz. 6 aylık süre, başvurucunun ve veya temsilcisinin ulusal düzeydeki nihai karardan yeterince bilgi sahibi olmasıyla başlar. Bu genellikle bir kararın tebliğidir. Ancak iç hukukta kararın tebliğ edilmesi öngörülmüyorsa, kararın kesinleştirildiği tarihi, yani tarafların kararın içeriğini kesin olarak öğrenebilecekleri tarihi başlangıç noktası olarak almak gerekir. Buna karşılık şikayet konusunda ulusal hukukta etkili bir yol mevcut değilse, 6 aylık süre şikayet konusu eylemin yapıldığı tarihten veya başvurucunun bu eylemden doğrudan etkilendiği tarihten veya böyle bir eylemi fark ettiği veya olumsuz sonuçlarını öğrendiği tarihten başlar. 6 aylık süre, nihai kararın tefhim edildiği veya başvurucu ya da temsilcisinin bu karardan haberdar olduğu günün ertesi günü başlar ve takvim aylarının karşılığı gerçek süre ne olursa olsun, 6 takvim ayı sonra sona erer. 6 aylık süreye uygun davranılmış olup olmadığı, her bir dava devletin ulusal mevzuatlarına göre değil, sözleşmeye özgü kriterler kullanılarak belirlenir. Örnek olarak, eğer başvuru ile ilgili son karar 4 Şubat tarihinde tebliğ edilmiş ise, 6 aylık süre 4 Ağustos günü gece yarısı sona erer. Bu son gün hafta sonuna veya ulusal bayram gününe denk gelmesinin herhangi bir önemi yoktur. Bu durumda bu süre ilk iş gününe kadar uzamaz. Bazı durumlarda ihlale konu olan durum süre giden bir durumdur. Henüz sona ermemiştir. İddia edilen ihlalin iç hukuk yollarının mevcut olmadığı bir devam eden durum oluşturması halinde 6 aylık süre devam eden durumun sonunda başlar. Bu durum sürdüğü sürece de 6 ay kesintiye uğramaz. Esasa ilişkin kabul edilemezlik şartları. Başvuru açıkça temelsiz olmamalıdır. Sözleşmenin 35. maddesinin 3. fıkrasının A bendine göre, bir başvurunun dayanaktan açıkça yoksun olması halinde mahkeme bu başvuruyu kabul edilemez bulabilir. Bir başvuru bütün şekli kabul edilebilirlik koşullarını taşısa ve sözleşmeyle bağdaşır olsa bile, mahkeme yine de bu başvuruyu esasın incelenmesiyle ilgili nedenlerle kabul edilemez bulabilir. Diğerlerinden çok daha fazla kullanılan bu neden, başvurunun açıkça temelsizliği nedenidir. Sözleşmenin 35.3a bendinde açıkça kelimesinin kullanılmış olmasının bir karışıklığa sebep olabileceği doğrudur. Bu kelime ilk anlamıyla bir başvurunun bu nedene dayanılarak ancak başvurunun ortalama biri için hayali veya temelsiz olduğunun besbelli olması halinde kabul edilemez bulunacağı anlamına gelebilir. Ancak bu ifade, mahkemenin çok sayıda yerleşik içtihatlarından da anlaşıldığı üzere, davanın nihai sonucu bakımından daha geniş yorumlanmaktadır. Aslında bir başvurunun konusu üzerinde yapılan ön inceleme, herhangi bir şekilde sözleşmede güvence altına alınan bir hakkın ihlal edildiği görüntüsü vermiyorsa ve bu nedenle normal şartlarda bir karar ile sonuçlanacak esastan incelemeye devam edilmeden hemen başlangıçta kabul edilemez bulunabilecek olan bir başvuru, açıkça temelsiz başvuru olarak kabul edilir. Açıkça temelsiz başvuruların büyük bir çoğunluğu, tek yargıç veya üç yargıçlı komite tarafından tartışmasız bir şekilde kabul edilemez bulunmaktadır. Ancak bu tür başvurulardan bazıları bir daire ve hatta istisnai olaylarda büyük daire tarafından incelenmektedir. Gratzinger ve Gratzingerova ve Çek Cumhuriyeti, KKB'de, Demopoulos ve diğerleri ve Türkiye, KKB'de, açıkça temelsizlik terimi, başvurunun bütünü veya geniş bir dava içindeki belirli bir şikayet için kullanılabilir. Böylece bazı davalarda başvurunun bir kısmı temiz merci olmama niteliği nedeniyle reddedilirken, diğer kısmı kabul edilebilir bulunabilir ve hatta sözleşmenin ihlal edildiği tespitiyle sonuçlanabilir. Dolayısıyla bunu açıkça temelsiz şikayetler şeklinde ifade etmek daha doğru olur. Açıkça temelsizlik kavramının anlamını ve kapsamını daha iyi anlamak için, sözleşme sisteminin üzerinde durduğu temel ilkelerden birinin, yerindenlik ilkesi olduğunu hatırlamak önemlidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bağlamında bu ilke, sözleşmede yer alan haklara saygı gösterilmesini sağlama, uygulama ve yerine getirme görevinin, ilk önce mahkemeye değil ama sözleşmeci devlet makamlarına düştüğü anlamına gelir. Mahkeme ancak, ulusal makamlar yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde müdahale edebilir. Bu nedenle davadaki olayların mümkün olduğu kadar ulusal düzeyde soruşturulması ve meselelerin incelenmesi gereklidir. Böylece ulusal makamlar, ülkelerindeki belirleyici güçlerle doğrudan ve sürekli temas halinde bulunmaları nedeniyle iddia edilen sözleşme ihlallerini düzeltmek için daha iyi konumda bulunduklarından, sözleşme ihlallerini düzeltmek için hareket geçebilirler. Açıkça temelsiz şikayetler iki kategoriye ayrılabilir. A. 4. derece mahkemesi şikayetleri, B. açıkça veya görünür şekilde ihlalin bulunmadığı şikayetler, kanıtlanmamış şikayetler ve karmaşık ve zorlama şikayetler. A. Temiz merci 4. derece mahkemesi olmama mahkemeye sunulan şikayet kategorilerinden biri. Genel olarak 4. derece mahkemesi şikayetleri olarak ifade edilen şikayetlerden meydana gelmektedir. Sözleşme metninde gösterilmeyen ama sözleşme organlarının içtihatları yoluyla yerleşik duruma gelen bu terim, mahkemenin ne olmadığına vurgu yapmaktadır. Mahkeme, bir üst mahkeme veya sözleşmeye taraf devletlerin mahkemeleri tarafından verilen kararları bozan veya ulusal mahkemelerin baktığı davaları yeniden yargılayan bir mahkeme olmadığı gibi, bir yüksek mahkeme gibi davaları yeniden inceleyen bir mahkeme de değildir. Bu nedenle, 4. derece mahkemesi, mahkemenin rolünün ve sözleşmenin kurduğu yargısal mekanizmanın niteliğinin başvurucular tarafından yanlış anlaşılmasından kaynaklanmaktadır. Sözleşme farklı özelliklere sahip olmasına rağmen, devletler arasındaki diğer anlaşmaların tabi olduğu kurallara ve özellikle anlaşmalar hukuku hakkında Viyana Sözleşmesi'nde yer alan kurallara uymaya devam eden bir uluslararası anlaşmadır. Bu nedenle, mahkeme, sözleşmeci devletlerin egemen 19. maddesi tarafından tanımlanmıştır. Bu madde şöyle demektedir. Sözleşmeci tarafların bu sözleşme ve buna bağlı protokoller ile üstlendikleri taahhütleri yerine getirmelerini sağlamak için, bundan sonra mahkeme diye anılacak olan bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurulur. Buna göre mahkemenin yetkileri, sözleşmeci devletlerin sözleşmeyi kabul ederek insan hakları konusunda üstlendikleri taahhütlere uyup uymadıklarını incelemektir. Ayrıca, sözleşmeci devletlerin hukuk sistemlerine doğrudan müdahale yetkisi bulunmayan mahkeme, bu hukuk sistemlerinin özelliğine saygı göstermek zorundadır. Bu demektir ki mahkeme, sözleşme tarafından korunan hak ve özgürlükleri ihlal edilmedikçe, bir ulusal mahkeme tarafından işlenen maddi ve hukuki hataları ele almakla görevli değildir. Mahkeme, bir ulusal mahkemeyi şu değil de bu kararı almaya götürmüş olan olayları kendisi değerlendiremez. Eğer aksi olsaydı, mahkeme 3. ve 4. derece mahkemesi gibi hareket edecek olur ve bu da kendisine getirilen sınırlamaları görmezden gelmesi demek olurdu. Yukarıda anlatılanlar ışığında mahkeme, genel bir kural olarak, aşağıdaki konularda ulusal mahkemelerin tespitlerine ve vardıkları sonuçların yerini inceleyemez. Davadaki olayların kanıtlanması, iç hukukun yorumlanması ve uygulanması, yargılama sırasında delillerin kabul edilebilirliği ve değerlendirilmesi, kişisel bir uyuşmazlığın sonucunun esas yönünden adil olmaması, ceza davasında sanığın suçluluğu veya masumiyeti. Bu kuralın bir istisnası olarak, mahkemenin söz konusu tespitleri ve varılan sonuçları sorgulayabileceği tek durum, söz konusu tespit ve sonuçların açıkça ve bariz bir şekilde adaleti ve sağduyuyu hiçe sayan bir tarzda keyfi olması ve kendiliğinden sözleşmeyi ihlal etmiş olmasıdır. B. Açık veya görünür bir ihlalin bulunmaması bir başvurucunun şikayeti, kabul edilebilirlikle ilgili bütün biçimsel koşulları taşımasına ve sözleşme ile bağdaşır olmasına ve 4. derece mahkemesi şikayeti oluşturmamasına rağmen, sözleşmede güvence altına alınan haklardan birinin ihlaline ilişkin bir belirti sunmuyorsa, bu başvuru açıkça temelsiz bulunacaktır. Böyle durumlarda mahkemenin yaklaşımı, şikayetin esasının incelenmesini kapsayacak bir ihlal işareti bulunmadığı ve şikayetin daha fazla incelenmeksizin kabul edilebilir olmadığı sonucuna varacaktır. Bu durum şu hallerde ortaya çıkabilmektedir. İyi, ulusal yargılamada herhangi bir keyfilik veya adil yargılanma ilkesine aykırılık işareti bulunmaması halinde başvuru reddedilir. İkinci, kamu makamı bir özgürlüğe müdahale etmiş olabilir. Ancak bu müdahale yasal bir temele dayalı, gerekli ve orantılı ise, başvuru reddedilir. Üçüncü, eğer başvurucu iddiasını kanıtlayamaz ise, şikayeti reddedilir. Dördüncü, eğer başvurucu şikayetlerini çok karmaşık bir şekilde ifade etmiş ise ya da açıkça uydurmuş ise, yine bu şikayet reddedilecektir. Dikkat, mahkemeye yapılan başvuruların hemen hemen %95'i ilk aşamada kabul edilemez bulunmakta ve tek yargıç tarafından reddedilmektedir. İnternet kabul edilebilirlik kriterlerini uygulama rehberine erişmek için http://www.echr.ce/neres/donres/ad866cf37b1 4613 ab93 8e 526 1799 dccturguide pratikue.pdf yerleşik içtihat başvuruları sistemi mahkeme bir konuda karar vermiş ve temel hukuki ilkeleri ortaya koymuş ise, bu konuda yapılan ve yeni bir hukuki sorun taşımayan başvuruları yerleşik içtihat başvuruları olarak nitelendirmektedir. Bu tarz davalar, 3 yargıçtan oluşan bir komite tarafından incelenir. Bu komite oy birliğiyle davayı kabul edilebilir bulup aynı zamanda bu davanın esasına ilişkin karar verebilir. Bu kararlar kesindir ve bu kararların aleyhine daireye ya da büyük daireye başvurmak mümkün değildir. Yerleşik içtihat başvuruları mahkeme önündeki başvuruların önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu başvuruların özelliği, şikayet konusu olan olayın mahkeme tarafından daha önce çözüme bağlanmış olmasıdır. Konunun çözüme bağlanmasının ardından onlarca, yüzlerce, hatta binlerce başvurucu aynı konuda şikayette bulunarak mahkemeye başvurmaktadır. Sorunun ulusal planda çözümü geciktikçe bu başvuru sayıları artmakta ve mahkeme, aynı konuya ilişkin onlarca ihlal kararı vermek zorunda bırakılmaktadır. Mahkemenin yerleşik içtihat başvurularına örnek olarak dava süreleri hakkında yapılan başvurular verilebilir. Türkiye'ye karşı ise, mahkeme birçok konuda ilke kararına varmıştır. Dava ve tutukluluk sürelerinin uzunluğu, ulusal mahkeme kararlarının geç yerine getirilmesi veya hiç yerine getirilmemesi, orman mevzuatının uygulanmasından doğan hak kayıpları gibi. Bu alanlarda yeni bir yargı yolu kurularak veya gerekli yasal değişiklikler yapılarak bu alanda yeni onlarca başvurunun mahkemeye gelmesi önlenebilir. Daire davaları yukarıdaki iki gruba girmeyen davalar ise, oy çokluğu ile karar alan ve 7 yargıçtan oluşan bir daireye yönlendirilir. Bu daire bir başvurunun hem kabul edilebilirliği, hem de esası hakkında karar verme yetkisine sahiptir. Mahkemenin önemli iş yükünü bu daire davaları oluşturur. Mahkemenin 5 adet dairesi vardır. Dairelerin oluşumunda coğrafi dağılım ve hukuk sistemleri dikkate alınır. Daireler yaşama hakkı ile ilgili davalardan, ifade özgürlüğüne ilişkin davalara geniş bir yelpaze altında sunulan başvuruları incelerler. Daire davalarına karşı büyük daireye başvurmak imkanı vardır. Mahkeme bünyesinde 5 bölüm seçkisyon bulunmaktadır. Her bölüm bir başkan, bir başkan yardımcısı ve birçok yargıçtan oluşur. Bölüm idari bir birimdir. Daire ise, bölüm içinde yargısal kararları veren 7 yargıçlı heyettir. Bir daire, davayı üstlenen bölümün başkanından, aleyhine başvuru yapılan devletin ulusal hakiminden ve bölüm başkanı tarafından rotasyona göre seçilen 5 yargıçtan oluşur. Daire, başvuruyu davalı hükümete görüşlerini sunması için bildirir. Bu görüşler diğer tarafa iletilir ve karşı görüşleri alınır. Mahkeme, değerlendirilen davaların sayısına bakıldığında istisnai kalmakla beraber, davada duruşma olup olmayacağına karar verir. Sonra daire, 3 ay içinde kesinleşecek olan kararını verecektir. Bu 3 aylık süre içinde hükümet veya başvurucu verilmiş olan kararın yeni bir değerlendirme için davanın büyük dairenin önüne getirilmesini talep edebilir. Büyük daire davaları eğer bir başvuruda sözleşme ve protokollerinin yorumuna ya da uygulanmasına ilişkin ya da genel nitelikte ciddi bir sorun varsa bu davalar 17 yargıçtan oluşan mahkemenin büyük dairesi tarafından incelenir. Büyük daireye bireyler doğrudan başvuramazlar. Büyük daire iki farklı şekilde bir davaya bakar. Büyük daireye yollanma istemi sonucunda ya da dairesinin büyük daire lehine dosyadan çekmesi halinde. Bir daire karar verdiğinde, istisnai durumlarda kabul olunmak şartıyla, taraflar davanın büyük daireye gönderilmesini isteyebilirler. Davanın yeni bir inceleme için büyük dairenin önüne yollanıp yollanmamasını büyük daire bünyesinde oluşan bir kurul karar verir. Yine istisnai durumlarda olmak üzere. Bir dairenin dosyadan el çekme sonrasında büyük daire davaya bakabilir. Eğer daire önünde görülmekte olan davada sözleşmenin yorumuna ilişkin ciddi bir sorun söz konusu ise ya da mahkeme tarafından daha önceden verilmiş bir karar ile çelişki riski varsa, daire büyük daire lehine davadan el çekebilir. Mahkeme önündeki usul sözleşme iki tip başvuru arasında ayrım yapmıştır. Haklarının ihlal edildiğini öne süren gerçek ve tüzel kişiler, kişi grupları ya da hükümet dışı örgütler tarafından yapılabilen bireysel başvurular ile bir devletin bir başka devlete karşı yaptığı devletler arası başvurular. Mahkemeye kişiler, tüzel kişiler, kişi grupları, dernek, sendika ve benzeri bireysel başvuru sunabilir. Buna karşılık, devleti temsil eden ya da genel anlamda idarenin kapsamında bulunan belediyeler gibi yerel yönetimlerin veya kamu kurumlarının mahkemeye başvurma hakları yoktur. Mahkemenin kuruluşundan beri başvuruların çok büyük çoğunluğu, sözleşmenin ihlal edildiğini iddia eden ve mahkemeye doğrudan başvuran bireyler tarafından yapılmıştır. Diğer yandan bir devlet, başka bir sözleşmeye taraf devlete karşı başvuruda bulunabilir. Buna devletler arası başvuru denir. Bir kişi mahkemeye doğrudan başvurabilir. Yargılamanın en başında avukatla temsil zorunlu değildir. Mahkemeye başvurmak için gerekli evrakla beraber başvuru formunu gerektiği gibi doldurup göndermek yeterlidir. Fakat bir başvurunun mahkeme tarafından kaydedilmiş olması, bu başvurunun kabul edilebilirliği ya da esası hakkında bir fikir vermez. Sözleşme sistemi, bireylere, üye ülkelerin ücra köşesinde bulunsalar veya maddi imkanları yetersiz olsa bile, mahkemeye kolay bir erişim imkanı sağlar. Mahkeme önündeki yargılama ücretsizdir. Mahkeme önündeki yargılama çekişmeli, yargılama ve silahların eşitliği ilkelerine göre yürütülür. çekişmeli yargılama ilkesinin anlamı, bir davada tüm taraflara, mahkemenin kararını etkilemek amacıyla yargının bağımsız bir mensubu tarafından bile olsa gösterilen kanıtlar ve sunulan görüşlerle ilgili bilgiye sahip olma ve bunlarla ilgili görüş bildirebilme hakkının tanınmasıdır. Bu ilke silahlarda eşitlik ilkesi ile tamamlanır. Geniş anlamda adil yargılanma hakkının bir öğesi olan silahlarda eşitlik ilkesi, taraflardan her birine, diğer taraf karşısında açıkça zayıf bir duruma düşürülmediği koşullar altında, davasını savunabilmesi için makul bir fırsat verilmesi anlamına gelir. Çekişmeli yargılama ve silahların eşitliği ilkeleri taraflar arasında adil bir denge kurulmasını amaçlamaktadır. Hükümet dışı kuruluşlar veya bir devlet yargılamaya katılabilir. Bunun dışında, bu kurumların üçüncü taraf sıfatıyla mahkeme başkanının onayıyla davaya katılmalarına izin verilebilir. Ayrıca mahkeme başkanı, başvurucu dışında davada taraf olmayan herhangi bir kişiye ya da davalı devlet dışında sözleşmeye taraf olan herhangi bir devleti, davayla ilgili yazılı görüş sunmaya veya duruşmalara katılmaya davet edebilir. Bu duruma üçüncü taraf sıfatıyla davaya katılma denir. Mahkeme, istisnai durumlarda bilirkişi atayabilir ve tanık dinleyebilir. Mahkeme, davanın konusu olan olayları açıklığa kavuşturmak için İlgili ülkelerde soruşturma görevleri yürütebilir. Bu durumda, mahkemenin temsilcileri, olayı aydınlatmak için sözü geçen ülkedeki şahitleri dinleyip, olay yerinde inceleme yapabilirler. Tutuklu başvurucuların sağlık durumlarını kontrol etmek için uzman doktor atanması söz konusu olabileceği gibi, mahkeme bazen bilirkişiler de atayabilir. Mahkeme önündeki usul yazılıdır ancak bazı davalar hakkında mahkeme duruşma yapmaya karar verebilir. Duruşmalar Strasbourg'da bulunan İnsan Hakları Mahkemesi binasında yapılır. Duruşmayı kapalı oturumda yapma kararı duruma göre ilgili daire başkanı ya da büyük daire başkanı tarafından alınmadıkça, duruşmalar kamuya açıktır. Basın ve halk, kamuya açık duruşmalara katılabilir. Mahkeme, birçok davayı yarı yargısal bir yol olan, dostane çözüm yoluyla çözmeye çalışır. Dostane çözüm tarafların başvurunun görülmesine son vermek yönündeki anlaşmasıdır. Başvurucu ve ilgili devlet, birbirlerini karşı karşıya getiren uyuşmazlığı sona erdirmek için anlaşabilirler ve bu uzlaşma genellikle başvurucuya bir miktar para ödenmesi tarzında şekillenmektedir. Mahkeme, dostane çözümün gerçekleşme şartlarını inceledikten sonra, eğer insan haklarına saygının başvurunun incelenmesinin devamını gerektirdiğini düşünmezse, davayı düşürür. Mahkeme, tarafları her zaman dostane çözüm bulmaya teşvik eder. Eğer bir uzlaşma bulunamazsa, mahkeme davayı esastan incelemeye başlar. Bir başvuru yapıldığında mahkeme, davanın esası hakkındaki karar verene kadar ilgili devletten geçici önlemler almasını isteyebilir. çoğu zaman mahkeme devletlerden bir işlemin yapılmasından kaçınılmasını ister. Genel olarak bunlar, ölüm yahut işkence tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ileri süren bir kişinin kendi ülkesine geri gönderilmemesi yönündeki önlemlerdir. Genelde devletler mahkemenin geçici önlemlerindeki taleplerine uymaktadırlar. Ancak bazen devletlerin bu talepleri yerine getirmediği de görülür. Bu devletler, 34. maddedeki bireysel başvurular, yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle mahkeme tarafından mahkum edilebilirler. Mahkemenin müzakereleri her zaman kamuya kapalı olarak yapılmaktadır. Bazen devletlerin mahkemeyle işbirliği yapmaktan kaçındıkları, hatta mahkemenin bir başvuruyu inceleyebilmesi için gerekli olan belge ve bilgileri paylaşmadıkları durumlar olmuştur. Bu durumda, mahkeme bu devletleri sözleşmenin 38. maddesini davanın incelenmesi için gerekli tüm kolaylıkların sağlanması yükümlülüğü ihlal ettikleri gerekçesiyle mahkum edebilir. Mahkeme önündeki yargılamanın ne kadar süreceğini önceden söylemek mümkün değildir. Mahkeme, başvuruları sunulmalarından itibaren 3 yıl içinde bitirmek için çaba sarf etmektedir. Ancak bazı başvuruların incelenmesi bu süreden daha fazla bir süre alabilir. Bazıları ise daha hızlı sonuçlandırılabilir. Mahkeme önündeki yargılamanın süresi başvurunun niteliği, onu inceleyecek mahkeme düzeni, tarafların gerekli bilgileri mahkemeye sunmasındaki özeni gibi ya da duruşma olması veya büyük daire incelemesine sunulması gibi birçok etkene göre değişecektir. Mahkeme, özellikle başvuranın can güvenliğini tehdit eden yakın bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığını iddia ettiği durumlarda olduğu gibi bazı başvuruları acil bulabilir ve öncelikli olarak inceleyebilir. İnternet mahkemenin yapmış olduğu bu duruşmalar mahkemenin internet sitesinde yayınlanmaktadır. https://www.ecr.co.mt/ecr/fb/header/pdacs/mulletimer/davulebcas/of/publish/her/ibgs/bir başvurunun yol haritası sözleşmenin güvence altına aldığı haklardan birisi ihlal edildiği için mağdur olan herkes bu ihlalin kaynağı olan taraf devlete ve o devletin iç hukukunda olan bütün etkili yolları tükettikten sonra ve konu ile ilgili son karardan itibaren 6 ay içinde ve ayrıca önemli bir zarar söz konusu ise mahkemeye bir başvuru yapabilir. Bu başvuru, eğer tek yargıç düzeni tarafından mahkemeye başvuru koşullarını taşımadığı gerekçesi ile reddedilmemiş ise, bir komiteye veya daireye verilir. Bir başvurunun komiteye veya daireye verilmesini belirleyen temel ölçüt, şikayete konu yapılan ihtilafın niteliğidir. Eğer başvurunun konusu bir yerleşik içtihada konu olmuş ise, bu başvuru komite tarafından incelenecektir. Buna karşılık bu başvuru daha önce incelenmemiş yeni bir konuya ilişkin ise ya da 2, 3. madde gibi kişinin vücut bütünlüğü ya da diğer temel haklarından birisinin ağır bir ihlali iddiası söz konusu ise, bu başvuru bir daireye gönderilecektir. Komite veya daire bu başvuru hakkında ilk incelemeyi yaptıktan sonra bu başvuruyu taraf devlete görüşlerini ya da savunmasını sunması için iletecek ve çekişmeli yargılama sürecini başlatacaktır. Ancak günümüzde birçok başvuruda mahkeme, bir davayı ilgili taraf devlete iletirken aynı zamanda taraflara bir dostane çözüm önerisinde de bulunmaktadır. Eğer taraflar bu öneriyi kabul ederlerse, yargılama bu aşamada sona ermektedir. Tarafların dostane çözümü kabul etmedikleri durumda mahkeme, başvurucu tarafın taraf devletin görüşlerini sunduğu karşı görüşü ve adil tazmin hakkında görüşünü de aldıktan sonra başvurunun kabul edilebilirliği ve esası hakkında aynı anda karar verecektir. Günümüzde bu iki konuda mahkemenin ayrı ayrı kararlar vermesi çok istisnai bir durumdur. Eğer başvurunun kabul edilebilirliği ve esası hakkında mahkemenin komitesi bir karar vermişse, bu karar kesindir ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne bu kararın icrası için karar gönderilir. Buna karşılık başvurunun kabul edilebilirliği ve esası hakkında kararı bir daire kabul etmiş ise, bu karar ancak verildiği tarihten sonra 3 ay içinde kesinleşir ve bu süreden sonra Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne icra için gönderilir. Buna karşılık eğer taraflardan birisinin büyük daireye başvuruyu gönderme talebi kabul edilmiş ise, başvuru büyük daire tarafından karara bağlandıktan sonra bu karar Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne icra için gönderilir. Mahkemenin ihlal ve adil tazmine ilişkin kararları ve ihlal kararının sonuçları mahkemenin verdiği ihlal kararları bağlayıcıdır ve mahkum edilen devlet bu kararları uygulamak zorundadır. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, kararların uygulanması ve özellikle başvuruculara uğradıkları zararlara karşılık öngörülen tazminatların ödenmesi sürecini izler. Adil tazmine karar verilmesi, mahkemenin sözleşme tarafından güvence altına alınmış bir hakkın ihlal edildiğine dair tespit yapmasının otomatik bir sonucu değildir. Mahkeme, ihlal kararı sadece iç hukukta ihlalin sonuçlarını ancak kısmen ortadan kaldırabiliyorsa ve bu halde bile sadece gerektiği takdirde olması durumunda adil tazmine karar verebilir. Ayrıca mahkeme, ancak koşullara göre adil olması durumunda tazminata hükmeder. Mahkeme iddia edilen bazı zararlara ilişkin ihlalin tespit edilmesinin tek başına yeterli adil tazmin oluşturduğuna karar verebilir. Tazminat miktarının belirlenmesinde mahkeme, ihlalden zarar görmüş taraf olan başvurucunun ve kamu yararından sorumlu olan sözleşmeye taraf devletin durumlarını ayrıca dikkate alabilir. Son olarak, mahkeme, genellikle yerel ekonomik koşulları dikkate almaktadır. Bir ihlal kararı verildiğinde, Mahkeme dosyayı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne gönderir. Bu kuruluş, ilgili ülkeyle ve kararların yerine getirilmesinden sorumlu bölüm ile birlikte, bu kararın nasıl uygulanacağı ve buna benzer yeni ihlallerin nasıl engelleneceği konusundaki önlemleri belirler. Bu, bazı genel önlemlerin alınması, özellikle yürürlükteki mevzuatın değiştirilmesiyle ve gerekirse bireysel önlemlerin alınmasıyla gerçekleştirilebilir. Hakkında ihlal kararı verilen devlet, benzer yeni sözleşme ihlallerin meydana gelmemesini gözetmelidir. Aksi durumda, yeni ihlal kararlarıyla karşılaşabilir. Nitekim bazı durumlarda devletler, sözleşmeye uygun hale getirmek amacıyla mevzuatlarını değiştirmek durumunda kalırlar. Mahkeme, bir devleti mahkum ettiğinde başvuranın bir zarara uğradığını saptarsa, genelde bu kişiye adil tazmin verilmesine, yani uğradığı zararın tazmini için bir miktar para ödenmesine karar verebilir. Bakanlar Komitesi, mahkeme tarafından kararlaştırılan bu miktarın somut olarak başvurucuya ödenip ödenmediğini denetler. Son birkaç yıldır mahkeme, sistematik sorunlar adı verilen, ulusal mevzuatın sözleşmeyle uyumsuzluğundan kaynaklanan birbirine benzer problemlerin yoğun başvuru akınına neden olmasından ötürü yeni bir usul geliştirdi. Bu yeni usule göre, birbirine benzer olan başvuruların sadece bir ya da birkaç tanesi değerlendirmeye alınır. Benzer diğer başvuruların incelenmesi ertelenir. Mahkeme, bir pilot davada kararını vererek, ilgili hükümeti ulusal mevzuatını sözleşmeye uyumlu hale getirmeye davet eder ve alınması gereken genel önlemleri belirtir. Bundan sonra benzer diğer davalar incelenir. Mahkemenin iş yükü ve geleceği mahkeme kendi başarısının kurbanı olmuştur. Her sene 50,000 adet yeni başvuru mahkemeye sunulmaktadır. Verdiği bazı kararların düzenli olarak yarattığı yankılar ve sözleşmeye taraf olan ülkelerin vatandaşları arasında yükselen ünü, mahkemeye ulaşan yıllık başvuruların sayısının artmasındaki en büyük etkenler olarak gösterilmektedir. Mahkeme önündeki bireysel başvurular sayısı son yıllarda çok artmıştır. 2012 yılı başı itibarıyla mahkemenin önünde 150,000'den fazla başvuru bulunmaktadır. Ancak bu başvuruların çok büyük bir bölümü, %95'ten fazlası, sözleşmede yer alan kabul edilebilirlik kriterlerinden birini yerine getirmediği gerekçesiyle, esastan incelenmeksizin reddedilmektedir. Mahkeme, kuruluşundan bu yana verilmiş ihlal kararlarının yarıya yakınında adil yargılanma ve yargılamanın uzunluğu ile ilgili olarak, sözleşmenin 6. maddesinin ihlal edildiği sonucuna varmıştır. Öte yandan, mahkeme tarafından saptanan ihlallerin %62'si 6. madde adil yargılanma hakkı ve 1 numaralı ek protokolün 1. maddesi mülkiyetin korunması ihlallerini ilgilendirir. Nihayet davaların %9'unda mahkeme yaşam hakkının işkence ve insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele yasağının ciddi olarak ihlal edildiği sonucuna varmıştır. Madde 2 ve 3 başvuruları eleme ve değerlendirme mekanizmalarını etkileştirerek mahkemenin uzun vadede etkinliğini güvence altına almayı hedefleyen 14 numaralı protokol. En basit davalar için yeni yargılama düzenleri ve yeni bir kabul edilebilirlik kıstası, önemli bir zararın varoluşu öngörmüştür. Bu protokol yargıçların görev süresini tek dönemle sınırlı 9 yıla çıkarmıştır. 14 numaralı protokol 1 Haziran 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 14 numaralı protokolden bağımsız olarak sözleşme tarafından oluşturulan sistemin yenilenmesi gerekli görülmektedir. 2006'nın Kasım ayında seçkin hukukçulardan oluşan Akil Adamlar Grubu, Bakanlar Komitesi'ne raporunu sunmuştur. Grup, raporunda yeni bir hukuki eleme mekanizmasının kurulmasını ve mahkemenin yapısal işleyişini ilgilendiren bazı unsurlara dair değişikliği içeren ve diğer uluslararası antlaşmalara göre daha kolay değiştirilebilir bir statü hazırlanmasını tavsiye etmiştir. Bu kararların ışığında mahkeme yukarıda incelediğimiz filtraj sistemini kurmuştur. Mahkemenin etkililiğini kaybetmesi, Avrupa coğrafyasında insan hakları koruma sisteminin zayıflaması anlamına gelecektir. Özellikle ekonomik krizlerde devletlerin insan hakları güvenlik dengesinde güvenliğe ağırlık verdikleri ve toplumun azımsanamayacak bir kesiminin insan haklarına, çoğulculuğa, yabancılarla bir arada yaşama kültürüne inancını kaybettiği bir gerçektir. Oysa günümüzde Avrupa coğrafyası değişik ırkların, inançların, siyasal görüşlerin bir arada yaşadığı bir yerdir. İnsan haklarının evrensel niteliği bir arada yaşama kültürünün korunabilmesi için vazgeçilmez bir önemdedir. İnternet mahkeme her yıl taraf devletlerle ilgili genel bilgiler yayınlamaktadır. Bu bilgilere erişmek için http://www.ece.re.ce/0/43/c/4/b4/1/46/b9/0/0/f/ice/ep/ar/p/ar/y/s/a/f/e/al/3/9/2010/1/pdf/özet Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yeniden savaşların olmaması için demokrasi, çoğulculuk ve insan hakları temelinde ortak bir Avrupa yaratabilmek için kurulmuştur. Sözleşmenin öngördüğü koruma sistemi 3 ilke üzerine kuruludur. A. Bireysel temel haklar korunmaktadır. Bu hakların özelliği, kişinin yaşadığı rejim ne olursa olsun her insanın doğuştan sahip olduğu haklar olmasıdır. B. Bireysel başvuru ilkesinin önemi. sözleşme, üye devletlerin ülkelerinde en ücra köşelerdeki başvuruculara dahi kolay ulaşılabilir bir hukuk yolu sunmaktadır. C. Yerindenlik ilkesi. Sözleşme koruduğu temel hakların önce ulusal planda korunmasını amaçlamaktadır. Sözleşme organlarının bu koruma sistemindeki yeri, ulusal makamlara göre ikincildir. Bir insan hakkı ihlalini önlemek öncelikle ve esas olarak ulusal makamların görevidir. Mahkeme, sadece ulusal makamların bu ihlali önleyememeleri durumunda görev yapabilen bir organdır. Mahkeme sözleşmeye taraf devletlerin sayısına eşit sayıda yargıçtan oluşur. Mahkemede hali hazırda 47 yargıç görev yapmaktadır. Yargıçlar, her taraf devletin sunacağı 3 kişilik aday listesinden Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından 9 yıllık bir süre için seçilirler. Tekrar seçilmeleri mümkün değildir. Mahkeme 4 çalışma düzeninde görev yapmaktadır. A. Tek yargıç düzeni ya da filtraj sistemi. B. Komite düzeni ya da yerleşik içtihat başvuruları sistemi. C. Daire düzeni. D. Büyük daire düzeni. Mahkemenin yargılama usulü, ilki olarak dosya üzerinden yazılı yargılamadır. Ancak mahkeme, önemli gördüğü bazı davalarda çok istisnaen duruşma yapmakta ve tarafları dinlemektedir. Mahkeme önündeki yargılama çekişmeli, yargılama ve silahların eşitliği ilkesine uygun olarak yürütülmektedir. Mahkeme incelediği bir davada önce o başvurunun kabul edilebilirlik koşullarını taşıyıp taşımadığını inceler. Sadece kabul edilebilir bulunan şikayetler esas hakkında bir incelemeye konu olur. Bu inceleme öncesinde mahkeme, tarafları uzlaştırmak için dostane çözüm adı verilen yarı yargısal bir yola sıklıkla başvurur. Eğer taraflar bir uzlaşmaya varamaz iseler, mahkeme başvuruyu esastan inceler ve ihlal kararına ya da ihlal olmadığı kararına varır. Eğer mahkeme o başvuruda ihlal olduğuna karar vermiş ise, genellikle başvuru tarafa adil bir tazminat da ödenmesine karar verir. Kendimizi sınayalım soru 1. Türkiye-Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni hangi yıl imzalamıştır? Soru 1 A seçeneği 1950, soru 1 B seçeneği 1987, soru 1 C seçeneği 1991, soru 1 D seçeneği 1998, soru 1 E seçeneği 1949. Soru 1'in doğru yanıtı E yanıtınız yanlış ise mahkemenin tarihçesi konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 2 aşağıdaki devletlerden hangisi AİS'e taraf değildir? Soru 2 A seçeneği ABD, soru 2 B seçeneği İsveç, soru 2 C seçeneği Rusya, soru 2 D seçeneği Ermenistan, soru 2 E seçeneği Azerbaycan, soru 2'nin doğru yanıtı A yanıtınız yanlış ise usule ilişkin kabul edilemezlik şartları konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 3 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne aşağıdakilerden hangisi başvuramaz? Soru 3A seçeneği kişiler, soru 3B seçeneği tüzel kişiler, soru 3C seçeneği dernekler, soru 3D seçeneği sendikalar, soru 3E seçeneği belediyeler. Soru 3'ün doğru yanıtı E yanıtınız yanlış ise usule ilişkin kabul edilemezlik şartları konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 4. Aşağıdakilerden hangi mahkemenin çalışma düzenlerinden değildir? Soru 4A seçeneği tek yargıç, soru 4B seçeneği büyük daire, soru 4C seçeneği daire, soru 4D seçeneği komite, soru 4E seçeneği genel kurul, soru 4'ün doğru yanıtı E yanıtınız yanlış ise mahkemenin çalışma düzenleri konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 5 aşağıdakilerden hangisi kabul edilebilirlik koşullarından değildir? Soru 5A seçeneği 3 ay kuralı, soru 5B seçeneği iç hukuk yollarını tüketmek, soru 5C seçeneği önemli bir zarar, soru 5D seçeneği mağdur olmak, soru 5E seçeneği sözleşme kapsamındaki bir hakkı dayanmak, soru 5'in doğru yanıtı A yanıtınız yanlış ise usule ilişkin kabul edilemezlik şartları konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 6 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önündeki yargılama usulü ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Soru 6A seçeneği çekişmeli yargılama ilkesine uyulur. Soru 6B seçeneği komite kararları aleyhine itiraz mümkün değildir. Soru 6C seçeneği yargılama harçları yüksektir. Soru 6D seçeneği tek yargıcın kararları aleyhine itiraz edilemez. Soru 6E seçeneği büyük daire kararları kesindir. Soru 6'nın doğru yanıtı C yanıtınız yanlış ise mahkeme önündeki usul konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 7 aşağıdakilerden hangi yöntemle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvuru sayısı azaltılabilir? Soru 7A seçeneği ulusal planda ihlal sayısı çoğaltılarak. Soru 7B seçeneği sözleşmeye yeni haklar ekleyerek. Soru 7C seçeneği sözleşme önündeki yargılama usulünü hızlandırarak. Soru 7D seçeneği ulusal planda ihlal sayısını azaltarak ve ihlallerin üzerine hızlı ve etkili şekilde giderek. Soru 7E seçeneği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki yargıç sayısını artırarak. Soru 7'nin doğru yanıtı D yanıtınız yanlış ise mahkemenin iş yükü ve geleceği konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 8 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi etkili bir insan hakları sistemi olmaktan çıkarsa, aşağıdaki ihtimallerden hangisi gerçekleşemez? Soru 8A seçeneği Avrupa'da ortak bir insan hakları standardı kalmaz. Soru 8B seçeneği her ülke kendi içinde denetimsiz olarak insan haklarını ihlal edebilir. Soru 8C seçeneği ülke içindeki yabancılar üzerindeki insan hakları ihlalleri artar. Soru 8D seçeneği kişiler insan hakları ihlallerine karşı daha iyi korunur. Soru 8E seçeneği insan haklarına dayalı bir uluslararası düzen kurma ideali zarar görür. Soru 8'in doğru yanıtı D yanıtınız yanlış ise mahkemenin iş yükü ve geleceği konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 9 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin devletlerin yükümlülüklerini yerine getirmek beleri halinde devreye girmesi hangi ilkenin bir sonucudur? Soru 9A seçeneği demokrasi, soru 9B seçeneği yerindenlik, soru 9C seçeneği hukuk devleti, soru 9D seçeneği hukukilik, soru 9E seçeneği açıklık, soru 9'un doğru yanıtı B yanıtınız yanlış ise Avrupa İnsan Hakları Sözleşmenin öngördüğü koruma sisteminin dayandığı temel ilkeler konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 10 aşağıdakilerden hangisi şikayet konusu olan olayın mahkeme tarafından daha önce çözüme bağlanmış olduğu başvuru tiplerine verilen teridir? Soru 10A seçeneği yerleşik içtihat başvurusu, soru 10B seçeneği çekişmeli yargı, soru 10C seçeneği kabul edilmezlik, soru 10D seçeneği 4. derece mahkemesi, soru 10E seçeneği tam yargı davası, soru 10'un doğru yanıtı A yanıtınız. Yanlış ise yerleşik içtihat başvuruları sistemi konusunu yeniden gözden geçiriniz.